Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk tebliğe başladığı dönemin 6 özelliği olduğundan bahsetmiştik. İlk 5 özelliğini detaylı olarak geçtiğimiz haftalarda gördük. Bugün de inşallah 6. özelliğe geldik. Yani bu neydi? Sahabiler değişik işkence türlerinin en şiddetlilerine çarptırılırken kendilerine zafer ve üstünlük müjdeleri veriliyordu. Aleyhisselam adamlarının kalplerine güven unsurlarını yerleştiriyordu. İslam'ın zafere ulaşacağı ve ilkelerinin her tarafa, etrafa yayılacağı, doğuda ve batıda İslam'ın üstün başarılar gerçekleştirmesi karşısında taşkınların hakimiyetlerinin son bulacağı konusunda Yüce Allah'ın onun kalbine yerleştirdiği kuvvetli ümitleri o da sahabilerinin kalplerine yerleştiriyordu. Onların bu konudaki güvenlerini alaycılar kendi alayları ve gülmeleri için malzeme olarak değerlendiriyorlardı. Esved bin Muttalip ve sohbet dostları, arkadaşları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini gördüklerinde onlara karşı kaş göz işaretleri yapıyor ve bakın yanınıza yarın Kisra ve Kayseri'nin saltanatına son verecek olan yeryüzünün sultanları geldi diyorlardı. Bu şekilde alay ediyorlardı. Sonra da ıslık çalıyor ve el çırpıyorlardı. Mübarek Huri şöyle diyor. Müslümanlar ta baştan baskı ve işkenceyle karşılaştıkları ilk günden beri biliyorlardı ki İslam'ın amacı sıkıntılara ve zorluklara yol açmak değildi. Aksine İslami davet ilk günden itibaren kör cahiliyete ve onun akıl dışı düzenine son vermeyi amaçlıyordu. Onun temel amaçlarından biri etkinliğini yeryüzüne yaymak ve bütün dünyada siyasi alanda hakimiyeti ele geçirmekti. İnsanlığı ve dünya kamuoyunu Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yönetmek, onları kullara kulluktan kurtarıp Allah'a kul olmaya yönetmek için bu gayesini gerçekleştirmek istiyordu. Kur'an-ı Kerim'de geçen açık ifadelerle, bazen kinaye yoluyla bu müjdeleri veren ayetler indiriliyordu. Müslümanlara yeryüzünün dar geldiği, boğulacak ve hayatlarını kaybedecek duruma geldikleri bu zor dönemde geçmiş peygamberlerle onları yalanlayan ve inkar eden kavimler arasında geçen olayları anlatan ayetler indiriliyordu. Bu ayetler tamamen o zamanki Mekke Müslümanlarıyla kavimleri arasında meydana gelen gelişmelere benzer gelişmelerden söz ediyordu. Daha sonra bu ayetler anlatılan gelişmelerden sonra kafirlerin ve zalimlerin helak edilmeleri ardından Allah'a kulluk edenlerin yeryüzüne ve o bölgeye hakim oluşlarından söz ediyordu. İşte bu kıssalarda geçen Mekke halkının yenilgiye uğrayacağı ve Müslümanların dolayısıyla İslami davetin başarılı olacağına dair açık işaretler vardı. Bu dönem bütün olacaklarını açıkça ifade eden ayetler inmiştir. Yüce Allah bu ayetlerden birinde şöyle buyuruyor. Saffat suresinin 171 ila 177. ayetlerinde andolsun peygamber olarak gönderilenler hakkında şu sözümüz geçmiştir. Hükmümüz yerine gelecektir. Onlar elbette yardım göreceklerdir. Ve hiç şüphesiz üstün gelecek olanlar da bizim askerlerimizdir. Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Başlarına geleceği gözetle. Nitekim onlar da yakında göreceklerdir. Onlar azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Fakat azap onların alanlarına inince uyarılanların sabahları ne kötü olur. Bir ayette de şöyle buyuruyor. Kamer suresinin 45. ayetinde. Yakında o topluluk bozulacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Sa'd ayetinde. Onlar burada çeşitli fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur. Habeşistan'a hicret edenler hakkında Nahl suresinin 41. ayeti iniyor. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzelce yerleştireceğiz. Ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. İranlılarla kitap ehli Bizanslılar arasında savaş başladığında inkarcılar müşrik olmaları dolayısıyla İranlıların üstün gelmelerini istiyorlardı. Müslümanlar da Allah'a, peygamberlere, vahye, kitaplara ve ahiret gününe inanmaları dolayısıyla Bizanslıların üstün gelmelerini arzu ediyorlardı. Ancak bu çarpışmalarda İranlılar üstün geldi. Ardından Yüce Allah birkaç yıl içinde Bizanslıların üstün gelecekleri müjdesini indirdi. Ancak sadece bu müjdeyi vermekle yetinmedi. Bir başka müjdeyi de açık bir şekilde verdi. O da müminlerin zafer elde edecekleri müjdesiydi. Bu anlamda Rum suresinin 4-5. ayetlerinde o gün Müslümanlar sevinirler Allah'ın yardımıyla buyuruyor. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman buna benzer müjdeler veriyordu. Hac döneminde insanlar bölgeye toplandıklarında Ukaz, Micenne ve Zülmecaz'da mesajını iletmek için insanlar arasında konuşmalar yapıyordu. Bu konuşmalarında sadece cennet müjdesini vermekle yetinmiyor. Aynı zamanda gayet açık bir ifadeyle şunları bildiriyordu. Ey insanlar, Allah'tan başka ilah yoktur deyin, başarıya eresiniz. Yani la ilahe illallah deyin, kurtuluşa eresiniz. Arapların yönetimini ele geçirirsiniz. Sizinle birlikte Arap olmayanlar da sizin dininize girer. Öldüğünüz zaman da cennette sultanlar olursunuz diyordu efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Radiyallahu anh'a şöyle demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Allah muhakkak bu işi sonuca erdirecektir. Hatta bir binekli San'a'dan Hadramut'a kadar gidecek ve Allah'tan ve ravinin açıklamasına şu ifade yer almaktadır. Koyunlarına kurtların saldırmasından başka bir şeyden korkmayacak. Sadece Allah'tan korkacak. Bir rivayette şu fazlalığa yer vermiştir ama siz acele ediyorsunuz. Buradan çıkarılacak bazı dersler var. Yani bu 6. dönemle ilgili olarak. Kitaptan ve sahih sünnetten birçok delil, dünya ve ahirette hayırlı sonucun takva sahiplerinin olacağını göstermektedir. Yüce Allah Kasas 83. ayetinde sonuç, yani Allah'ın azabından sakınanlarındır. Akibet, güzel akibet, güzel sonuç, muttakilerindir, sakınanlarındır, Allah'tan korkanlarındır. Mü'min suresinin 51. ayetinde şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin duracakları günde de yardım ederiz. Gerek dünyada gerekse öbür tarafta yardım ederiz diyor. Bir diğer ayette de Allah elbette ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir. Mücadele suresinin 21. ayeti. Fetih suresinin 28. ayetinde de peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinine gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. El-Albani şöyle diyor. Bu ayet-i kerime bize geleceğin İslam'ın olacağını müjdelemektedir. Bu ayetin ifade ettiği anlam, İslam'ın gelecekte hakimiyeti ve üstünlüğü ele geçireceği ve diğer bütün dinlere üstün çıkacağını gösteriyor. Bazıları bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Raşid halifeler ve Salih sultanlar döneminde gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak öyle değildir. Onların zanlarında bu ayette vaat edilenlerin sadece bir kısmı gerçekleşmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde buna şu şekilde işaret etmiştir. Lat ve Uzza'ya ibadet edilmedikçe gece ve gündüz gitmez, kıyamet kopmaz. Yani bunlar olacaktır, bunlar da olacak. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben sanıyordum ki Yüce Allah peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinine gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter diye buyurunca bu tamamen gerçekleşti. Ben böyle zannediyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Şüphesiz bu, yani Allah'ın dininin üstünlüğü Allah'ın dilediği kadar sürecektir. Sonra diye devam ediyor. Müslim'in Kitem babına geldiği şekliyle. İslam'ın ne derece üstünlük sağlayacağını ve ne kadar yayılacağını gösteren daha başka hadislerde rivayet edilmiştir. Bunlar Allah'ın izniyle ve yardımıyla geleceğin İslam'ın olacağını hakkında hiçbir şüphe bırakmadan ortaya koymaktadır. Burada olduğu kadar bir kısmını vermeye çalışalım. Umarım bunlar İslam için çalışanların gayretlerinin bilinmesine vesile olur. Ümitsizliğe düşmüş ve bir çaba içine girmekte yarar görmeyenlere karşı da bir delil olur. Birincisi, Allah benim için yeryüzünü dürdü, doğusunu ve batısında gördüm. Ümmetimin hakimiyeti benim için dürülen yerlere kadar ulaşacaktır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. İkincisi, bu dava geceyle gündüzün ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Allah çamurdan ve kıldan hiçbir ev bırakmaksızın hepsine bu dini sokacaktır. Ya yücenin yüceltilmesiyle ya da aşağılığın aşağılanmasıyla bu olacaktır. Yücelikte Allah İslam'ı yüceltecek, zilletle de küfrü aşağılık kılacaktır. Bu da Ahmed bin Hanbel ile Hakim'in rivayet etmiş oldukları sahih bir hadis. Üçüncüsü, Ebu Kabil'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın yanında bulunuyorduk. Hangi şehir daha önce fethedilecektir? Konstantiniyye mi yoksa Rumiye mi? Yani Roma mı? İstanbul mu, Roma mı? Diyebiliriz buna. böyle sordu. Abdullah etrafında halkalar olan bir sandık istedi. İçinden bir kitap çıkardı. Abdullah dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında yazı yazarken bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi şehir daha önce fethedilecektir? Konstantiniyye mi yoksa Rumiyye mi diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Hiraklı'nın şehri önce fethedilir. Yani Konstantiniyye, İstanbul. Allah Azze ve Celle İstanbul'un fethini bize nasip edecektir inşallah bir gün. Roma'da demek ki arkasından gelecek. İstanbul harpsiz olarak fethedilecek. İşte Fatih Sultan Mehmet fethetti falan filan diyorlar ya, onlar hiçbir alakası yok bunların. Fiten hadislerine bakarsa İstanbul'un fethiyle Deccal'ın çıkışı arasında bir rivayette 7 ay geliyor, sahih rivayette 7 sene vardır diyor. Nitekim İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı fethi olsaydı Deccal'ın çoktan çıkmış olması gerekirdi. Öyle değil. Kaldı ki bugün baktığımızda İstanbul Müslümanların elinde mi? Değil. De değil. Diyor ki Mücemmül Bullan'da bildirildiği üzere Rumiye ile kastedilen Roma'dır. İtalya Roma. Bu şehir bugün İtalya'nın başkentidir. Bilindiği üzere birinci fethi Osmanlı Sultanı Muhammed Fatih'in eliyle gerçekleşti diyor burada. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermesinin üzerinden 800 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra gerçekleşti. Allah'ın izniyle ikinci fetih de gerçekleşecektir ve bu kesindir. Yani İstanbul'un fethi ve arkasından Roma'nın fethi. Bu haberin doğruluğunu bir süre sonra göreceksiniz. Şüphesiz ki ikinci fethin gerçekleşmesi İslam ümmetine yeniden Raşid Halifeliğin dönmesini gerektiriyor. Gelecektir. Bunu gerçekleştirecektir. Evet. Dördüncüsü peygamberlik. Yani peygamber dönemi sizin içinizde Allah'ın sürmesini dilediği kadar bir süre sürer. Sonra Allah onu kaldırmayı dilediğinde kaldırır. Sonra peygamberlik çizgisi üzerine giden halifelik olur. Bu da Allah'ın devam etmesini dilediği kadar bir süre devam eder. Sonra Allah kaldırmayı dilediğinde onu kaldırır. Sonra baskıcı krallık gelir. Bu da Allah'ın devam etmesini dilediği kadar bir süre devam eder. Sonra Allah kaldırmayı dilediğinde onu da kaldırır. Sonra peygamberlik çizgisi üzere giden halifelik olur. Yani yine gelecektir Allah'ın izniyle. Bunu dedikten sonra sustu diyor hadiste. Bilin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bazen hak üzere olanların amelde kusur etmeleri ve görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri dolayısıyla bazı dönemlerde batıl üstün çıkabilir. Eğer bir Müslümanlar bugün zillet içindeyse kimin hatası? Bizlerin hatası. Bizlerin kusurları dolayısıyla. Cihada gidip de Allah'tan başkalarından yardım isteyenlerin hatası. Uyarmayanların hatası.
Yani istemek gibi Müslümanlardan bir destek.
Bak manevi yardım. Kastımız medet, mesela medet istemek.
Müşrikleri bile çağırmak caiz değil yani savaşa.
Kişi yetiş ya Hamza dedim beni kurtardı diyor adam.
Allah Allah affet ya Rabbi.
Büyük bir cemaatin lideri. Böylesine büyük bir cemaatin lideri olan bir insan Allah'a halis kılsa dini büyük şeyler başaracak. Ama hep küfrün lehine bir şeyler kazanıyor. Uhud hadisesinde bazılarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine aykırı hareket etmeleri dolayısıyla Müslümanların yenilgiye uğratılmaları üzerine Ebu Süfyan Bedir gününe karşı bir gün savaşlar birbirini izler demişti. Ancak batılın üstünlük sağladığı bu tür gelişmelerin sonucu ve vardığı nokta farklıdır. Cehenneme gideceklerle cennete gidecekler bir değildir. Bundan dolayıdır ki Ömer radıyallahu anh Ebu Süfyan'a verdiği cevapta şöyle demişti. Ama bizim ölülerimiz cennete, sizin ölüleriniz de cehenneme gitmektedir. Kâta başta Müslümanların tarafından kim öldürülürse o şehittir. Cennetine götürülür. Kafirler tarafından olup öldürülenler ise cehenneme ve acıklı azaba iletilirler. Arasındaki farkın ne kadar büyük bir fark olduğunu gör. Müslümanlar tarafından öldürülen Müslümanlar şehittir. Onlardan öldürülen ise cehennemdedir. Yani Uhud yenilgi bile olsa netice nasıl? Yine inanan kimsenin lehine oluyor. Tabii ve Uhud büyük bir silkinişinde öncüsü olmuştur. Yani bu konular ileride gelecek inşallah.
İnşallah.
Şimdi detaylarına girmeyelim. Uhud'la ilgili çok önemli ibretler var bizim için. İki kitle arasında büyük fark var dedik. Ayrıca kesin sonuç mutlaka Müslümanların lehine olacaktır. Nitekim Yüce Allah Saffat suresinin 173. ayetinde ve hiç şüphesiz üstün gelecek olanlar da bizim askerlerimizdir buyuruyor. Mesele bizim Allah'ın ihlaslı askerleri olup olmadığımız meselesidir. İşte asıl mesele budur. Eğer böyle olursa Allah'ın bize yönelik vaadinin gerçekleşmesi kesindir. Yüce Allah ayet-i kerimesine şöyle buyuruyor. Nur suresi 55. ayetinde. Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzüne hükümran kılacağını vaat etti. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini onlar için güçlendirip yerleştirecek ve korkularından sonra onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana ibadet eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra kimler küfrederse işte onlar yoldan çıkmış olanlardır. Şimdi Allah Azze ve Celle kendilerine yardımda bulunacağı, yeryüzüne hakim kılacağı kimselerin vasfını nasıl anlatıyor? İman eden, salih amel işleyen, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler olarak anlatıyor. Eğer bu kadar Müslüman var ve bir sonuç gelmiyorsa demek ki bu şartlar eksik ki ondan Allah yardım etmiyor. Yoksa haşa Allah yalan söylemez. Döndürmez. Gençleri kesin zaferi ve hakimiyeti inatçılara, yalanlayanlara, Yahudilere, Hristiyanlara ve onların münafıklardan olan dostlarına boyun eğdirileceğini müjdeleyen bu açık ifadelerle sevinsinler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve onda eğrilik bulunmaya çalışan Allah düşmanları da dünyada yenilgi ve helakin, ahirette de azabın müjdesini alsınlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnkar edenler mallarını Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu onlar için bir yürek acısı olacak. Sonra yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir. Enfal suresi 38. ayet. Sonraki önümüzdeki haftalarda da Allah izin verirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini bu döneminde, tebliğe başladığı dönemde meydana gelen bazı önemli hadiseleri işleriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.